Ayrım 10. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 168. Öfkeyi değil, geleneği aktarıyoruz. Yok, konuşamam. Unuttum artık. Böyle daha rahat. Alexis Goggia'nın Türkçe bildiği, konuşmanın sonunda anlattığı kişisel tarihinde aniden İstanbul semtlerinin isimleri geçmeye başlayınca ortaya çıkıyor. Türkçe konuşmaya başlıyorum ama Goggia'nın İngilizce konuşmaya devam ediyor. Unuttum diyor, artık bilmiyorum. Hakikaten insan içinde doğduğu ve 17 yaşına kadar yaşadığı bir ülkenin dilini unutur mu? Ya da dilini unuttuğunu söyleyecek kadar terk edebilir mi doğduğu ülkeyi? Terk edemezdim diyor Goggia. Soykırımdan bahsedebilseydim Türkiye'yi terk edemezdim. Koyu renk takım elbisesi, yumuşak ses tonu, en sert cümleleri bile güler yüzle söylemesi. Anlaşılıyor ki Bay Goggia tam bir örgütçü. Belli ki işi insanları ikna etmek. Üstelik soruları neredeyse hiç sektirmeden, bir düşünme aralığı istemeden cevaplayıvermesine bakılırsa soykırım tartışmalarında epey idmanlı. Goggia'nın temsil ettiği, içinde kiliseler, okullar, yardım örgütleri, gençlik derneklerinin de bulunduğu 200 Ermeni örgütünün oluşturduğu konfederasyon adına konuşuyor. Kendi kişisel görüşlerinden ziyade Fransa'da yaşayan Ermeni diasporasının görüşlerini bildiriyor önce. Buradaki diaspora şu anda yaşayan Türkleri sorumlu tutmuyor ama paylaşmamız, tartışmamız gereken bir tarih var. Niye Türkiye 90 yıl sonra yine aynı noktada? Sorun budur. Bir de şimdi Talat Paşa Komitesi'ni çıkardılar. Diasporaya karşı Türkiye'nin resmi tezini aşırı milliyetçi argümanlarla savunan bir lobi grubu olan Talat Paşa Komitesi ile nasıl mücadele ettiklerini anlatıyor Goggia. Bir grup belediyeyi baskı altına alıyor, öteki grup direniyor. Derken efendim, onlar gösteri yapıyor, karşı taraf protesto ediyor. Ayrıntılar, ayrıntılar. Giderek öyle bir iştahla anlatıyor ki bir acıdan söz ettiğimizi bile unutuyorum. Duvarlarda asılı Hemingway'i boks yaparken gösteren fotoğraflara bakıyorum. Erkeklerin kavga ederken yüzlerine yerleşen o vecd ifadesi var hep yüzünde. Anlattıkları giderek hızlanırken Goggia'nın yüzü onun yüzüne benziyor sanki. Soykırımın inkarını suç sayan yasa tasarısını soruyorum. Hrant Dink'in bu yasayı Türkiye'deki Ermenilere ve diyalog imkanına zarar vereceğini savunarak eleştirdiğini anlatıyorum. Yasa Türkiye'deki Ermenilere zarar verecekse bu, Türkiye'nin azınlık hakları açısından iyi durumda olmadığını gösterir. Bu sadece Ermenilerin değil, Türkiye'deki bütün demokratların sorunu olmalıdır. Goggia yasayı destekliyor ve belli ki konuya ilişkin sorulara verilecek cevaplar savunulacak argümanlardan çoktan hazırlanmış. Desteğinin gerekçesini şöyle anlatıyor. Biz bu yasayı Fransa'da Ermenilere karşı yapılan aşırı milliyetçi Türklerin gösterileri için istiyoruz. Ermenileri Fransa'da bu tür gösterilerden korumak için istiyoruz. Yasanın Fransa'daki Ermeniler kadar Türkiye'deki Ermenilerin hayatını etkileyeceğini ikimiz de biliyoruz. Türkiye'deki hak ve özgürlükler konusunda haklı elbette ama Türkiye'deki Ermeniler açısından olumsuz sonuç öngörülebilir. Goggia yine de kararlı. Dediğim gibi bu Türkiye'nin sorunudur. Keşke böyle bir yasaya ihtiyacımız olmasaydı. Ama bizi Türk milliyetçiler bu hale getiriyor. Diasporanın gücünü abartıyorlar. Orhan Pamuk'un Nobel'i bizim sayemizde aldığını bile söylüyorlar. Sanki biz her gün Tanrı ile konuşuyoruz. Biz Türkiye'nin sandığı kadar güçlü değiliz. Evet, yasayı destekliyorum ama bana göre soykırımı reddetmek birini suçlu değil, sadece aptal yapar. Bu tavrını söylediğiniz kadar da Türklerle diyalog yanlısı değil gibi diyorum. Goggia gülüyor. Mesele Türklerle Ermeniler arasında değildir diyor. Bu politik bir konudur. Böylece Goggia'nın meselenin neresinde durduğu açıklığa kavuşmuş oluyor. Politik olanı insansızlaştırmasının doğru olmadığını, böyle politikaların insanları insanlıktan çıkardığını söylüyorum, konuşmayı engellediğini Goggia tavrını ortaya koyuyor. Bekleyelim, başka şeylerden bahsedelim. Peki tamam ama tarihin en önemli noktasını atlayarak yapamayız bunu. Goggia biraz durup ekliyor. Diaspora Anadolu'dur. Bu cümle Fransa'da İngilizce söylenince, üstelik söyleyen de kendi Anadolu'nun bu kadar uzağına çekerken çok ironik oluyor elbette. Yüzümün ifadesi durumun tuhaflığına vurgu yapmış olacak ki Goggia bu noktada kendi hikayesini yine İngilizce olarak elbette anlatmaya başlıyor. Ben Pangaltı Lisesi'nde okudum. Bana 1915'te olanları annem, babam bile anlatmadı. Bir edebiyat dersi sırasında ünlü Ermeni besteci Komitas'tan söz edilmişti. 15 yaşındaydım o sırada. Neden bütün önemli Ermenilerin 1915'te öldüğünü sordum öğretmene. Dersten sonra odasına gelmemi söyledi. Bütün arkadaşlarım başımın belaya girdiğini sandı. Odasına gittiğinde öğretmen, "Sana bir şey anlatacağım ama kimseye söylemeyeceksin," dedi ve olup bitenleri, ölümleri anlattı. Eve döndüm ve anneme sordum. Hiçbir şey söylemeden elimden tuttu ve beni Şişli'deki Ermeni mezarlığında bekçilik yapan bir ihtiyara götürdü. İhtiyar bekçi bana o günleri anlattı. İşte o gün karar verdim gelecek kuşakların bunu bilmesi gerektiğini. Buraya üniversite için geldiğimde artık bu konuda konuşabileceğim bir yerdeydim ve ben de mücadeleye başladım. Peki kendi çocuklarına ne zaman anlattı 1915'i? Oğullarıma 12-13 yaşına geldiklerinde anlattım. Ama anlatırken anlattıklarımın onlarda Türklere karşı öfke yaratmaması gerektiğini de söyledim. "Bu mümkün mü Bay Govcihan?" diye soruyorum gülerek. "Biz öfkeyi öğretmiyoruz. Sadece geleneği aktarıyoruz ve bunu yapmak zorundayız." Kişisel hikayesinin içine fazlaca girdiğini düşünerek tekrar ediyor Govcihan. "Bu Türklerle Ermeniler arasında bir mesele değildir. Bu politik bir meseledir." Politik. Govcihan çalışmalarımızda başarılar dileyip kalkıyor. Politik mesele. Eğer bir ihtiyacımız olursa mutlaka. Gelenek aktarımı. Tabii mutlaka. Çok teşekkür. Anneler. Lütfen yayınlandığında ona da bir kopya. Öfkeyi öğretmiyoruz. Elbette. Gönderirim tabii. Yapmak zorundayız. Kuşkusuz. Biz size ne marşları öğrettik ne de devrimci şiirleri ezberlettik. Annem böyle derdi biz büyürken. Sanırım iyi çocuklar yetiştirmedeki sırrını çocuklarıyla da paylaşmak istiyordu. Bazıları öğretti ama bana hep saçma gelmiştir. Doğru, ben ve kardeşim darbeden sonra solcu ailelerde doğan bizim yaşımızdaki o çocuklara pek benzemiyorduk. O marşları, şiirleri, sloganları ezberlememiştik. Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana. Yapılamamış bir devrimin kederini dağıtmak için üretilmiş oyuncaklar gibiydiler. Gözlerini bir boşluğa dikip ezberlerini unutmamaya çalışarak becerilerini sergilerlerdi. 1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Bunları öğretmediler bana ve kardeşime ama yine de okumaya sökerken kütüphanedeki kitap sırtlarına bakıyorduk. Lenin, Troçki. Büyüklerin kitapları çocuklar için okumayı öğrenmeden önce tanınan, ulaşılmaz nesneler olduğundan okumayı öğrendikten sonra da sürdürürler bu totemsi uzaklıklarını. Onlar hep büyüklere ait kalırlar. İlkokuldayken bir soru sorduğunda ve büyükler hatırlayamadığında yanıtı gidip ansiklopedilerde aradığında yekpare bir mabet gibi duran deri ciltler ilk kez gerçekten açılır senin için. Kimse okumamızı istemedi o kitapları bizden. Üstelik hakikaten de ne annemiz ne babamız anlattı neler olup bittiğini 1980'den önceki darbede. Ama öğreniyorsun anlatmasalar bile. Çünkü televizyonda vurulanların yüzlerini gösteriyorlar. Annenle babanın hangi yüzleri gördüğünde acıyla ayağa fırladığını, hangi yüzleri gördüklerinde ölenlerin bizden olmadığını onların yüzlerine baka baka öğreniyorsun. Kimse sana bir şey öğretmiyor ama incecik bir dikkatle anlıyorsun. Biz kimiz? Onlar kim? Biz iyiyiz. Onu da öğreniyorsun. Onlar kötülüğün ta kendisi. Annene ve babana benzeyenleri öldürdüklerine göre. Darbe olduğu sabah 8 yaşında bir kız olarak sabaha karşı dedikleri şey neymiş onu anlıyorsun ve kötülerin şehri ele geçirdiğini. Senin bir an önce büyüyüp şehri, anneni ve babanı kurtarman gerektiğini. Çünkü annenle baban radyonun başında dayanmışlar birbirlerine. Sigara dumanı lacivertin içine rakının içine katılan su gibi dalga dalga. Rakının içine katılan su dalga dalga ilerliyor ve sen bir masada, üniversitede senin gibi yetiştirilmiş çocuklarla oturmuşsun. Annenle baban gibi devrimci olan ve öldürülen adamlar, kadınlar için söylenen türküleri söylüyorsun. Hüzünleniyorsun. İçin yanıyor vaktiyle senin yaşındayken ölmüş devrimci genç adamlar ve kadınlar için. Neden peki? Genç insanlar öldüğü için mi? Sadece onun için mi? Ülkenin insanları faşizm tarafından katledildiği için mi? Sadece onun için mi? Annenle babana benzeyenler yenildiği için mi? Sadece onun için mi? O anda, o masada hep birlikte, belki de hiçbir şey konuşmadan aynı şey için acı çektiğini nereden biliyorsun? Başka bir şey var çünkü. Sen çok küçükken sana aktardıkları bir bilgi. Senin hiç farkına varmadan alıp içinde kendinle birlikte büyüttüğün bir şey. İyinin ve kötünün bellendiği an. Sen o kitapların sırtını okuyup sökmeye çalışmadan önce sana hiçbir şey anlatılmasa da aktarılan bir iyi ve bir kötü var. Sonrasında ağlarken artık belli birinin ölmüş olmasına, belli bir grubun başka bir grubu katletmesine ağlamıyorsun. Ağladığın şey iyinin kötü tarafından yok edilmesi. İyi sen olduğuna göre senin yok edilmen. Kim öğretti bunu sana peki? Nasıl öğretti? Aslında iyileri kötülere karşı savunman gerektiğini kim ne zaman söyledi? Üniversitede eylemlere katılırken annenle babanın devamı oldun ve kötüye karşı tıpkı onlar gibi direndiğin için görevini yerine getirmiş hissediyorsun. Annen için görevin bu, baban için. Yani iyilik için. Şimdi onlar sana uzak bir şehirden telefon edip gitmesen eyleme deseler de mütereddit bir sesle onlar da biliyorlar ki bu bildiğin bir şeyi unutturmaya çalışmak kadar nafile. Çünkü sen iyisin, iyilerin tarafındasın. Artık kötünün tarafına geçebilir misin? Ailenin bir parçası olmak ne demekse o demek bu da. Sabaha karşı sigaranın dumanı rakıya karışan su gibi dağılıyor mavide. Oturup hiç karşılaşmadın ne? Oturup hiç karşılaşmadın deden için acı çekiyorsun. Ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılmış deden senin. Ermeni olduğu için tıpkı senin gibi. Sabaha karşı tek başına acı çekiyorsun. Çünkü sen çocukken geceleri büyüklerin kendi aralarında konuştuğunu görüyorsun. Eski bir zamandan, eski ülkeden bahsediyorlar. Ağlıyor bazıları. Anneni görüyorsun, üzgün. Annen iyi çünkü. Onu ağlatan kötüler var. Ve bütün çocuklar annelerini ve babalarını kurtarmak için büyürler. Bazen faşistlerden, bazen korkunç Türklerden ama her zaman kötü olan ne ise ondan. Çocuklar annelerin yüzlerinden öğrenirler ne yapmaları gerektiğini. Çoğu zaman hiçbir şey öğretmemek daha sağlam çıkar iyinin ve kötünün kim olduğu bilgisini içimize. Gelenek onu bize kimse öğretmedi. Biz onu kendi kendimize öğrendiğimiz için en derininde durur bütün bildiklerimizin. Ben nasıl şimdi yazılar yazıp hiç görmediğim o günler için hesap soruyorsam sorumlulardan, içimden gelerek öfkeyle onlar da kendi anne ve babaları için yasalar çıkartmaya çalışıyorlar Fransız meclisinden 24 Nisanlarda bağırıyorlar sokaklarda. İyiyi bir kez daha yaratıyorlar kendileriyle birlikte kötüyü yeniden. Peki yasaları, tarihe geri dönüp ayrıntıları tartışmak, karşılıklı tarih tezleri etrafında oluşturulan zengin lobi faaliyetleri yerine bu derinliği konuşsak, Güneydoğu'dan bir Türkiye'li nasıl unuttuğunu başka türlü hatırladığını hatırlamaya çalışsa, bir Ermeni hatırlamaya çalışsa onu hiç görmediği bir ülke için ağlatan şeyin nasıl içine yerleştirildiğini, bu günümüzü nasıl biçimlendirdiğinden başlayarak varsak, iyi ve kötünün içimize yerleştirildiği o ana. Bizim kuşağımız 6-7 Eylül olayları nedeniyle çıkmıştır çoğunlukla. O memleketteki keyfi neden bırakayım yoksa? Doğrusu 1915 bize çok uzak gelirdi. Ama İstanbul'da o gün yaşayanlara birden saldırılması, o 2 gün içinde yaşananlar beni çok travmatize etmişti. Varujan Sırabyan bunları konuşmamızın sonunda söylüyor aslında. Öncesinde söyledikleri çok daha siyasi. Orta yaşlı bu adam kafede oturup son derece siyasi ayrıntıları anlatırken işte duygusallaşacakmış gibi görünmüyordu başlangıçta. Hiç kişisel bir şey söylemeyecekmiş gibiydi sözleri. Oysa İstanbul Robert Kolej mezunuydu. 25 yaşındayken gelmişti Paris'e. 1976'da Chirac'la birlikte Union Mouvement Populaire'de UMP Halk Hareketi Birliği politika yapmaya başlamış. Ermeni politikasına ise 1994'te girmişti. Srabyan Ramgavar Partisi'nde demokrat-liberal çizgideki siyasetini Ermeniler için sürdürmüş, 1995-2005 yılları arasında partinin genel başkanlığını yapmış, başkanlıktan çekildikten sonra ise 2004'te kurduğu Çobanyan Enstitüsü'nü yönetmeye başlamıştı. Çobanyan 1870'lerde Beşiktaş'ta doğdu. 8-9 yaşlarında Fransızca'dan çeviriler yapmaya başladı. 1895'teki Hamidiye alayları olayından sonra kurulan Ermeni Komitesi onu Paris'e Anadolu'da olup bitenleri anlatması için yolladı. Paris'teki entelektüellere yaşananları anlattı. 1954 yılında Paris'te öldü. Onun ölümünün 50. yılında bu enstitüyü açtık. O dönem aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği AB için görüşmeleri yeniden başladığı dönemdi. Fransa basınının Ermeni meselesini yeterince bilmediğini düşünüyorduk. Çobanya'nın dönemindeki gibi. Onun kitabında da dönemin Fransız hükümetinin İstanbul'daki Fransız elçiliğinden gelen mektupları göz ardı ettiği yazar. Biz de enstitüyü olayların gösterilmeyen kısmını anlatmak için kurduk. Böylece belli oluyor ki Fransız vatandaşı olarak politika yapmayı bırakan Srabyan, Ermeni lobisinin içine giriyor ve 1915 ile ilgili lobi yapmaya başlıyor. Bu konuda çalışan herkes gibi O da bir yandan Türkiye'ye kızıyor, bir yandan anlamaya çalışıyor. Türklerin bilmemesi, duyunca şaşırmaması normal ama hayır demesi susuyor. Sanki bir Fransızla değil, bir Türkle konuştuğunu hatırlıyor ve meseleyi dışarıdan değil, içeriden anlatmaya başlıyor. Türkiye için çok zor bu, biliyorum. Psikolojik olarak çok zor. Çok iyi biliyorum. İşte o noktadan sonra kendi hikayesine geçiyor. Her seferinde böyle oluyor. Her konuştuğum Ermeni önce meseleyi alıştığı gibi, yani Fransızları anlatır gibi anlatmaya başlayıp yolda konuşmasının biçimini değiştiriyor. Hele Türkiye'de yaşamış olanlarda bu çok daha dikkat çekici bir biçimde gerçekleşiyor. Ben de 25 yaşına kadar Ermenilikle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ermeniciliğin ne olduğunu burada öğrendim. Ermenilerin yazdıklarını burada okudum. İlk okuduğum kitaplar, itiraf edeyim, pek de objektif değildi. Sadece Ermenilerin yaşadığı acıları anlatıyordu. Ama benim kızgınlığım öğrendiklerimden çok bu konuda hiçbir şey bilmiyor olmamamla ilgiliydi. O kadar üniversite okumuştum ama hiçbir şey bilmiyordum. Niye bilmiyordum peki? Atatürk, Türkiye'nin en büyük şansıdır ama Türkiye'de eleştirilemez. Fransa'da de Gaulle'cuyum ama de Gaulle'ü eleştirebiliyorum. Atatürk ve Atatürk'ten sonrakiler tarihi yeniden yazdırdılar. Modern Türkiye belli bir ideolojinin üzerinde duruyor. Ben gençken Türkiye'nin en büyük sorununun dinler arasındaki ayrım olduğunu düşünürdüm. Ama sonra anladım ki bu kurucu ideolojiden kaynaklanan aşırı milliyetçilik daha büyük bir sorun. Şu anda da Türkiye hem aşırı dincilik hem de aşırı milliyetçilik tehlikesini beraber yaşıyor. Srabya'nın içinden geldiği Ramgavar Partisi milliyetçi hınçakları oranla Türkiye ile diyaloğa daha yakın bakıyor. Bu yüzden diaspora içindeki diyalog yanlarının ona göre ne oranda olduğunu soruyorum. %50'dir diyor ve ekliyor. Ama diyalog deyince dikkatli olmak lazım. Bu sözcük her yerde farklı anlaşılır. Amerika'da ve Fransa'da birbirinden çok farklı yaklaşımlar vardır Ermeniler arasında. Bu zor bir oyundur. Hepimiz kendi yaşadığımız ülkelerin yöneticilerine bunu ayrıntılı anlatmak zorunda kalırız. Diyalogla ne kastettiğimizi. Başka bir dilde, meseleye, büsbütün yabancı olanlara tüm bunları anlatmak çok yorucu olsa gerek diyorum. Ve zor oyun derken neyi kastettiğini soruyorum. Bu politik bir oyun elbette. Örneğin Avrupa ve Türkiye için konuşacak olursak, eğer Avrupa Birliği Türkiye'yi aslında Müslüman olduğu için Avrupa Birliği'ni almak istemiyorsa, bunu söylemek yerine Ermenileri kullanıyorsa bu ikiyüzlülüktür. Bu oyunun içinde üç oyun vardır. Avrupa'nın Türkiye'ye oynadığı oyun, Avrupa'nın kendi halkına ve Ermenilere karşı oynadığı oyun, Türkiye'nin kendi halkına karşı oynadığı oyun. Benim not almamı beklerken duruyor. Gülüyor kendi kendine. Birden bambaşka bir şey söylüyor. Vatandaş, Türkçe konuş. Neyden bahsettiğini bilip bilmediğimi anlamak için yüzümün ifadesini izliyor. Biliyorum, 40'lı yıllardaki milliyetçi sloganı kitaplarda gördüğümü hatırlıyorum. Anladığımı sessizliğin içinde anlıyor herhalde ve şöyle diyor. Mama demek bile yasaktı. Uzun bir es veriyoruz. Birden yüzü ciddileşiyor, dalıp gittiği kendi hayatından çıkıp tekrar politikacı olarak konuşuyor. Bizim sloganımız şudur. Unutmak ihanettir. Tekrar ediyor. İhanettir. Srabyan konuşurken nerelere gidip dönüyor? Sözünü ettiği zor oyunun tek zorluluğu politik aktörler arasındaki strateji savaşı değil belli ki. Kişisel olarak da bir zorluğu var. İçimizin, insanların, insanlığın dahil edilmediği her siyaset, her siyasi hareket gibi kişileri içleriyle dışları arasında yıpratıcı bir medcezirin merhametine bırakıyor. Bir sözcükle içine kaçıyor kişi. Çok fazla içine dönmekten korkunca dışarıya ait bir sözcüğe tutunup siyasetine geri dönüyor. Tanıdık bir yüz, yumuşak bir konuşmada iyinin ve kötünün içine yerleştirildiği o zamana geri dönüyor. Sonra fazla yumuşamadığını anlayınca bir vakumla geri çekiliyor zor oyunun sert kurallarına. Peki o iyi ve kötünün yerleştirildiği yer, yerleştirildiği an, diasporanın ta kalbine gitmek için yeni bir günü beklemek gerekiyor. 10. ayrımın sonu sayfa 182.